Kıymetli dinleyiciler, Trakya Üniversitesi Radyosu'ndasınız. 106.2 özel adıyla yapmış olduğumuz programda çok kıymetli bir konuğumuz var. Sevgili Gizem Ödemiş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Gizem Edirneli bir arkadaşımız ve şu ana kadar Edirne'de yapılmamış olan bir iş yapıyor. Şimdi hem Gizem'i hem de o yaptığı işi tanıyalım. Buyur Gizem.
Öncelikle böyle kıymetli bir programa beni davet ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok uzun süredir dinleyiciniz olan biri olarak bugün burada olmak benim için ayrı bir gurur, ayrı bir onur. Bunun için tekrar teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz geldiğin için.
Ben Gizem Ödemiş, Edirneliyim, müzisyenim. Yaklaşık 6 yıldır da masal ve hikaye anlatıcılığı yapıyorum. Çocukları ve yetişkinleri masallarla buluşturuyorum. Ve bu benim için gerçekten çok kıymetli. Masallarla yolum bundan 6,5 yıl önce kesişti. Çünkü 6,5 yaşında bir oğlum var. Ona masal anlatırken başladı aslında bu hikaye. Ona masal anlattım. Sonra masalların ne kadar şifalı olduğunu fark ettim. Ve bu anlamda araştırmalar yapmaya başladım. Ve çok kadim bir meslek olduğunu gördüm. Bu anlamda da eğitim almak için uzun bir yola çıktım. Dede Efendi'nin de dediği gibi daha paçaları sıvadım, suyun içine girmeyi başaramadım. Yolun çok daha başındayım. Çok heyecanlıyım bu anlamda da. 3 yıl boyunca Edirne'deki birçok çocukla buluştum. Hepsinin masalcı teyzesi oldum. Yaklaşık 3 yıldır da büyükleri masallarla buluşturmaya niyet ettim. Ve büyükleri masallarla bir araya getirmek çocuklarla olduğu kadar kolay bir yol değil. Pes etmeye hiç niyetim yok. Umuyorum ki büyükler de masalların şifasıyla buluşurlar.
Gizem, tabii masallar halk kültüründe çok önemli. Halk kültürünün aktarılmasında, gelecek nesillere taşınmasında büyük önem taşıyor. Sen de bir Edirnelisin. Edirne'nin hangi köyünden demiştin ailen?
Lalapaşa Hacı Danışment köyünde.
Peki Hacı Danışment'te çocukluğunda masal dinledin mi büyüklerinden?
Evet, böyle bir şansa eriştim çok şükür ki. Yaşım genç olmasına rağmen köyde yetişen biri olarak. Köyümüzde bir masalcı teyzemiz vardı. Bazı akşamlar evlerde toplanılır biliyorsunuz. Peçko soba yanar, masalcı teyze herkesi etrafına toplar. Hatta bir daha anlatamayacağı bir hikaye anlatır. O anlatırken siz de peçko sobanın tavana yansıttığı o gölgelerle hayaller kurarsınız. Sanıyorum ki bu işe de bu kadar sarılmamın sebebi çocukken böyle bir şansı yakalamış olmam.
İnsanlar çocukluğunun esiridir biliyorsun.
Evet.
Birçok sanat dalıyla veya farklı işlerle uğraşan insanlar oraya çocukluktan gelen bir bağlantı olduğunu fark etmezler. Masallarla ilgili olan bağlantı Hacı Danışment'teki masalcı teyzeye kadar uzanıyor. Bunun da kendi çocuğunla daha da önemli olduğunu fark etmişsin ve bir yola girmişsin. Müzisyen kimliğin var. Eğit Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümü mezunsun. Tabii müzikle sahneyi, masa anlatmayı da birleştiriyorsun. Bu
evet.
Da senin için büyük bir şans oluyor. Peki nerelerde ve ne kadar kişiye bu gösteriyi yaptın şu ana kadar?
En kalabalık çocuk sahnem 800 çocuktan oluşuyordu. Ama burada mesele aslında şu, kitlenin çok veya az olması değil, her gelen çocuğa ya da büyüğe masalın ne kadar kadim bir meslek olduğunu anlatabilmek. Genelde gittiğim sahnelerde çocuk kitlesi çok daha fazla, dürüst olmak gerekirse. Çünkü büyüklerin ne yazık ki şöyle bir algısı var. Büyükler neden masal dinlemeli diye dönüp soruyorlar ve bu konuda ön yargılılar ta ki masal sahnesine gelene kadar. Çünkü emin olun ki büyüklerin çocuklardan çok daha fazla ihtiyacı var masallarla buluşmaya.
Yani sadece çocuklara değil büyüklere de masal anlatıyorsun. Bir çocuğun var demiştin. Bu süreçten en karlı çıkan sanırım senin çocuğun oldu.
Evet.
Hep ona masallar anlattın ve bunun gücünü keşfederek daha da büyütmek gibi bir yola çıktın.
Evet.
Peki hayalin ne Gizem? Ne gibi hayaller kuruyorsun yapmış olduğun meslekle ilgili?
Şöyle, masal sahneleriyle ilgili daha çok projeler yapılsın istiyorum. Önce bunu söylemek isterim. Festivaller yapılabilir. Bununla ilgili daha çok kitleye ulaşabilir. Bunun için de daha çok masal ve hikaye anlatısı yetişmeli. Benim de bundan sonraki hayalim, arzum masal ve hikaye anlatıcıları yetiştirmek. Nesilden nesile bunu aktarma şansım olursa çok mutlu olurum. Umuyorum çok yakın zamanda bir masal ve hikaye anlatısı yetiştirme şansı yakalarım. Bu konudaki en büyük hayalim de bu.
İşte o zaman gerçek bir meddahlık olmuş olacak. Bu konuya ilgi duyan çıraklara kavuşursun diyelim. Biz de bunu çok isteriz. Çünkü biraz önce söylediğim gibi kültürel mirasın aktarımının çok önemli bir alanıdır. Masal konusu da önemli bir iş yapıyorsun. Tabii ki bunun yaygınlaşması için teknoloji kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması lazım değil mi? O konuda neler gözlüyorsun, onu da bize anlatır mısın?
Çocukların üzerinde yaptığım gözlemler var. Şöyle, biliyorsunuz ki teknoloji tamamen hayatımızın ortasında ama şu da var. Biz ne kadar teknolojiyle iç içe olursak olalım toplum olarak bir araya gelerek hayal kurmaya ihtiyacımız var. Bu da çocuklarla başlıyor. Çocuklar bu işi çok iyi yapıyorlar. Masal sahnelerinde teknolojiden uzaklaştıkları anda hayal dünyalarının genişlediğini, yaratıcılıklarının arttığını, okuma ve yazma becerilerinin geliştiğini ve alışkanlıklar kazandığını görüyoruz. Okul öncesi döneminde de 6 yaşına kadar bir çocuğun akademik kariyerinin oluştuğunu düşünürsek masalların bence bu konuda çok güzel bir şifası ve büyüsü var çocuklarda. Çünkü her şey hayalle ve yaratıcılıkla devam ediyor.
Bunun bir şifası olduğunu tekrar ediyorsun.
Evet.
Bunu nasıl açarız? Şifası var.
Şöyle söyleyeyim. Büyüklerden yola çıkarak söylemek istiyorum bunu. Örneğin masallarda kahraman plansız yola çıkan, risk alan kişidir. Masallarda son ekmek lokması paylaşılır. Masallarda hep aşk kazanır ve kuyunun dibine düştüğünüzde yeni sihirli dünyalar keşfedersiniz. Asıl mesele şu, şifası. Diyelim ki bir masala adım attınız, yürümeye başladınız ve sizi mucizeler karşılar. Bunlar nelerdir? Konuşan bir kedi, yeşil bir deniz, bunun gibi birçok mucize ve bu sizi çok etkiler. Masalın derinine doğru yürümeye başlarsınız. Bir süre sonra karşınıza olağanüstü olay ve kahramanlar çıkar. Bu olağanüstü olay ve kahramanlar sizin korkularınızı temsil ederler. Fakat gerçek hayatta olduğu gibi masallarda korkularınızdan kaçamazsınız. Onlarla yüzleşir, sonunda kahramansız olursunuz. İşte şifası da buradan geliyor.
Ne kadar güzel anlattın. Tabii büyükler de masal dinlemeli dedik.
Evet.
Peki Edirne'de ben nerede gelip masal dinleyeceğim? Sen bunu devamlı olarak bir yerde sahneye koyuyor musun?
Evet. Her cuma akşamı saat 8.30'da Edirne'de bulunan, sanatla iç içe olan küçük bir mekanda butik olarak her cuma akşamı büyüklerle buluşturuyorum.
Bunun dışında da davet edilirsen büyük organizasyonlara gidiyorsun. Masalla ilgili olan bir gün var.
Evet.
Hangi günde o?
26 Şubat Dünya Masal Günü.
26 Şubat Dünya Masal Günü'nde de ben basından da takip ettiğim kadarıyla sen İstanbul'da bir gösteri yap.
Evet.
Bize bilgi verir misin?
Şöyle oldu aslında. Bu da aslında benim masalımın devamı gibiydi. Edirne'de bir çocuğumuz var. DMD kas hastası. Bu çocuğumuzla ilgili bir masal gecesi tertip ettik. Dedik ki masalın şifası çocuğumuza da şifa olsun. Çok iyi bir katılım oldu. Edirnelilere buradan çok teşekkür ediyorum. Bir Edirneli olarak onlara çok inandım ve gerçekten sahne çok kalabalıktı. Bu anlamda da yaptığımız bu etkinlik çocuğumuzun sesi olmuş. Bu vesileyle de İstanbul'da bir belediyemiz bizi konuk ettiler. Ve 26 Şubat Dünya Masal Günü'nde İstanbul'da çocuklarımızla buluştuk. Bu anlamda da çok mutluyuz. Edirne'nin adını İstanbul'a götürme şerefi bize nail oldu.
Neden o tarih Dünya Masal Günü?
Şöyle, 26 Şubat Dünya Masal Günü çok eski bir tarihi var. 80'li yıllara dayanıyor ama Türkiye'de 2003 yılından beri uluslararası masal festivalleri düzenleniyor. Ben daha çok ülkemde yapılan etkinliklerden yola çıkarak aslında tanıştım 26 Şubat Dünya Masal Günü ile. En güzel kısmı da şu, dünyanın her yerinde o gün belki de aynı masalla farklı dillerde birçok insan aynı yolculuğa çıkıyorlar. Ben de bunu keşfettikten sonra yaklaşık 3 yıldır 26 Şubat Dünya Masal Günü'nde sesimi duyurabildiğim kadar masallarla hem çocukları hem de büyükleri buluşturuyorum.
Masalla ilgili seninle konuşurken benim de ne aklıma geldi Gizem biliyor musun? Tarihini hatırlayamamakla beraber 2000'li yılların başı olması lazım. Ankara'dan Hüseyin Hüsnü Tekışık İlköğretim Okulu'ydu sanırım. İlkokuluydu. İlkokul 2. sınıf öğrencileriydi. Halk oyunları ekibi olarak bir festivale gitmiştik Estonya'ya. Ben de hem o ekibin akordiyoncusu hem de grubun tercümanı olarak gitmiştim. Estonya zaten masal gibi bir ülke. Çocuk festivaliydi ama bir bölümünde de masallarla ilgili bir organizasyon vardı. Şöyle hatırlıyorum, belli temalar oluşturulmuştu. İşte bir ağaç, burada doğa sevgisini anlatan ve kostümlerini giymiş bir masal anlatıcısı. İngilizce olarak anlatıyor. Ben de çocuklara o masalı çevirebildiğim kadarıyla çeviriyorum. Sonrasında işte çevre kirliliği ile ilgili. Kostümleri çok net hatırlamıyorum ama 3-4 tane böyle farklı bölgeye çocuklarla gidiyoruz. Oradaki bir masal anlatıcısı kadın anlatıyor kostümleriyle birlikte. Ben de onu çeviriyorum falan. Böyle bir etkinlikti. Sana da fikir verebilir diye anlattım. Yıllar öncesinden aklımda kalmış olan bir etkinliği hatırlatmış oldun bana. Çok teşekkür ederiz Gizem. Çocuklara olduğu gibi büyüklere de masallar anlatıyorsun.
Evet.
Peki sahnede herhangi bir dekor kullanıyor musun?
Şöyle sahnede dekor yok. Zaten masalın bence büyüsü de bu. Masalın çünkü özü anlatıcılık. Anlatıcılık insanoğluna bahşedilmiş olağanüstü bir yetenek. Bizim kelimelerimiz ile birine bir şey gördürtme ve hissettirme yeteneğimiz. Masal da buradan geldiği için biz herhangi bir dekor kullanmıyoruz. Daha çok masalı kültürümüzle bağdaştırdığımız için etnik desenli kıyafetler tercih ediyorum. Bunlar şalvarlar, başıma bağladığım eşarplar, takılar. Bu daha çok dikkat çekiyor çünkü bütün odak noktası benim. Yani şöyle yad edelim Adile Naşit'i. Zamanında Adile Naşit bir koltukta oturarak çevresinde çocukları toplayarak masalları anlatıyordu.
Sen peki o programın adını biliyor musun, hatırlıyor musun? Ben söyleyeyim sana, biz çünkü onunla hep uyurduk çocukluğumuzda. Uykudan önceydi programın ismi.
Uykudan önce.
Adile Naşit çıkardı. Evet, sen beni biraz önce gerilere götürdün, şimdi daha da geriye götürdün İzem.
Adile Naşit bu şekilde masal anlatırdı ama günümüzdeki çocuklarımızda biliyorsunuz ki fazla enerji, hiperaktivite gibi durumlar söz konusu. Biz de o yüzden ne yaptık? Günümüzde masalları içerisinde yaratıcı dramayı da kattık. Yani büyüklere masal sahnesinde şunu yapıyoruz. Hem şarkı söylüyoruz, hem müzik tarafımızla besliyoruz, hem de bir yaratıcı drama yapıyoruz aslında. Yani masalı tek başına sahnede ben canlandırıyorum. Bu daha çok insanların ilgisini topluyor.
İnsanların, çocukların ihtiyacı olan, kimsenin de belki aklına gelip de şu ana kadar yapmadığı bir şey yapıyorsun şehrimizde. Onun için sana ayrıca tekrar teşekkür edelim.
Ben teşekkür ederim.
Hem dinleyenlerimize hem öğrencilerimize son olarak ne söylemek istersin Gizem?
Christine Anderson diyor ki masallar çocuklar uyusun, yetişkinler uyansın diye var oldular. O yüzden Edirne'li çocuklarımızı, yetişkinlerimizi masala kulak vermeye davet ediyorum. Masala kulak verirsek toplum olduğumuzu hatırlarız. Beraber bir çatı altında hayal kurmayı, hayali yolculukların gerçekliğimizi geçtiği güzel zamanlar geçiririz. Bu yüzden masala kulak versinler. Kendilerine koşturmacanın stresinin içinde bir saat vakit ayırsınlar. Ve hep birlikte masal yolunda, masal kervanında güzel hikayelerde kahramanlar bizler olalım diyorum. Her masal sahnesinde kapatırken söylediğim bir sözle de kapatmak isterim. Masaldır yolumuz, inancımız sonsuz. İnanmaktan vazgeçmezsek umuttur sonumuz diyorum. Sizlere çok ama çok teşekkür ederim.
Biz de sana çok teşekkür ediyoruz sevgili Gizem. Bizi de çocukluğumuza, masallara götürdün. Kıymetli dinleyiciler, 106.2 özel programımızda Gizem Ödemiş konuğumuzdu. Sevgili Gizem, masal ve hikaye anlatıcısı olarak hayatını sürdürüyor. Aynı zamanda da aslında kendisini kadın bir meddah olarak da tanımlayabiliriz. Yeni bir programda, yeni bir konukla tekrar görüşmek üzere.